Ayrım 22, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 275. Bölüm 30. Ona boşuna Gayret Adası dememişiz. 2 hafta bir kulübe yapmak için uğraştık. Maud yardım etmek için diretmişti. Onun sertleşmiş kanayan ellerini görmek içimi parçalıyordu. Yine de onunla gurur duyuyordum. Bu nazikçe yetiştirilmiş kadının ağır işler yapması ve bu işleri yaparken bir köylü kadını kadar kuvvet göstermesi kahramanca bir şeydi. Kulübenin duvarlarına koyduğum taşların çoğunu o topladı. İşi bırakması için ona yalvardığımda beni duymamazlıktan geldi. Sonra daha hafif işler yapmaya başladı. Yemek pişiriyor, çalı çırpı topluyordu. Kulübenin duvarları kolayca bitti. Çatı sorunuyla karşı karşıya gelene dek hiçbir zorluk çıkmamıştı. Ama çatısız 4 duvar ne işe yarardı? Acaba bir çatı neden yapılırdı? Kürekler bir işe yarayabilirdi. Hiç olmazsa onlar çatı kirişi olarak kullanılabilirdi. Ama onların üstünü neyle örtecektim? Yosun kullanışlı değildi, tundra da olmazdı. Yelkene ise sandalda ihtiyacımız vardı. Branda da artık su geçiriyordu. Winters kulübesinin çatısını kapatmak için deniz ayılarının derilerini kullanmıştı dedim. Burada da ayı balıkları var dedi Maud. Böylece ertesi gün av başladı. Ateş etmesini bilmiyordum ama öğrenmeye başladım. 3 ayı balığı için 30 kuruşun harcayınca daha ben bu işi öğrenmeden cephanemizin tükeneceğini gördüm. 8 fişeyi ateş yakmak için kullanmıştım. Kutuda ancak 100 kadar fişek kalmıştı. Onları sopayla öldürebiliriz dedim ateş etmekten vazgeçerek. Avcıların onları sopayla öldürdüklerini duymuştum. O kadar şirinler ki diye karşı çıktı. Böyle bir şeyi düşünmek bile beni üzüyor. Biliyor musun çok vahşice bir şey bu. Ateş etmek daha iyiydi. Çatı kapanmalı dedim. Kış geldi sayılır. Onlarınkine karşı bizim yaşantımız söz konusu. Yazık ki yeteri kadar cephanemiz yok. Ama bana kalırsa bu yolla daha da az acı çekerler. Zaten bu işi de ben yapacağım. Zaten istediğin de buydu diye söze başladı. Sonra birden şaşırarak sustu. Diye söze başladım. Eğer sen istersen... Peki ben ne yapacağım diye sözümü kesti. Sesinde ısrar etmemin nedeni yersiz olduğunu belirten bir yumuşaklık vardı. Çalı çırpı toplayıp yemek pişirirsin dedim yavaşça. Başını salladı. Tek başına böyle bir şey yapmaya kalkman çok tehlikeli. Biliyorum, biliyorum diye devam etti karşı çıktığımı görünce. Ben zayıf bir kadınım ama en küçük bir yardımım bile başının beladan kurtulmasını sağlayabilir belki de. Ya sopayla vurma işi diye sordum. Tabii bunu sen yapacaksın. Ben mutlaka bağırır ve başımı çeviririm. Tehlike çok ciddi diye güldüm. Ne zaman bakıp ne zaman bakmayacağıma mantığımla karar veririm artık diye cevap verdi. Ertesi sabah benimle beraber gelmesi üstüne yine kavga etmeye başladık. Suda etrafımız ayı balıklarıyla çevriliydi. Kumsalda oturanların binlercesini çıkardığı gürültü yüzünden birbirimizle bağırarak konuşmak zorundaydık. Avcıların bunları sopayla öldürdüğünü biliyorum dedim. Önümdeki kocaman ayı balığına kuşkuyla bakarak. Ama acaba bu işi nasıl yapıyorlar? Haydi gidip tundra toplayıp çatıyı onlar da örtelim dedim Maud. O da benim kadar korkmuştu. Köpeğe benzer ağızları ve iri dişlerini görünce onlardan korkmaya hakkımız vardı. Onların her zaman insanlardan korktuklarını sanırdım dedim. Korkmadıklarını da nereden biliyorum diye söylendim kendi kendime biraz sonra. Kıyıya biraz daha yaklaşmıştık. Belki şu anda cesaretimi toplayıp kıyıya çıksam hepsi kaçacaklar. Bir tanesini bile yakalayamayacağım. Hala kararsızdım. Yaban ördeklerinin yuvalarına giren bir adamı öldürdüklerini duymuştum dedim Maud. Yaban ördekleri mi? Evet yaban ördekleri. Küçük bir kızken ağabeyim anlatmıştı bunu bana. Ama ben onları sopayla öldürdüklerinden eminim diye direttim. Bana kalırsa tundralardan oldukça iyi bir çatı yapabiliriz dedi. Sözleri beni kızdırmaya başlamıştı. Onun gözünde bir korkak olmayı istemiyordum. Sandalı kıyıya yanaştırdım ve baş tarafını sahile çektim. Karılarının ortasında oturan bir erkek ayı balığına yaklaştım. Yanıma kürekçilerin yaralı ayı balıklarını güvertede öldürdükleri sopalardan birini almıştım. Yarım metre boyunda bir sopaydı bu. Tabii bütün cahilliğimle kıyıda ayı balığı öldürmek için kullanılan sopaların 1,5-2 metre boyunda olduklarını tahmin etmemiştim. Ayı balığıyla aramdaki mesafe azalıyordu. Ondan 3,5 metre kadar uzaktaydım. Yaklaşmaya devam ettim. Her an arkasını dönüp kaçmasını bekliyordum. Aramızdaki mesafe 2 metreye inince paniğe kapılmaya başladım. Ya kaçmazsa ne olacaktı? Tabii o zaman sopayla ona vuracağım diye cevap verdim kendi kendime. Orada onu kaçırmak için değil, öldürmek için bulunduğumu unutmuştum. İşte o anda birden bağırarak üstüme atıldı. Gözleri parlıyordu, ağzını açmıştı. Dişleri bembeyazdı. Geri dönüp kaçanın ben olduğumu hiç utanmadan itiraf ediyorum. Beceriksizce hareket ediyordu ama oldukça hızlı koşuyordu. Tam bana yetişmişti ki kendimi sandala dar attım. Kürek çekmeye başladığımda dişlerini sandala geçirmişti bile. Sandalın ucu yumurta kabuğu gibi parçalandı. Maud ve ben şaşkınlık içinde olduğumuz yerde kala kalmıştık. Bir an sonra suya dalmış sandalın omurgasını ısırarak sarsmaya başlamıştı. Tanrım dedi Maud, geri dönelim. Başımı salladım. Herkesin yaptığını ben de yapabilirim. Onların bu hayvanları sopayla öldürdüklerini biliyorum. Ama bir daha onları tek başlarınayken yakalayacağım. Keşke böyle bir şey yapmaya kalkmasaydın dedi. Şimdi bana lütfen lütfen diye yalvarma diye bağırdım kızgınlıkla. Cevap vermedi, onu kırmış olmalıydım, özür dilerim dedim. Daha doğrusu bağırdım. Sen istersen geri dönebiliriz ama bana sorarsan kalsak daha iyi olur. Yanına bir kadın aldığın için bütün bunların başına geldiğini söyleme şimdi bana dedi. Beni bağışladığını anlamıştım. Sinirlerimi düzeltmek için 20-30 metre kürek çektim, sonra tekrar kıyıya çıktım. Dikkatli ol diye bağırdı arkamdan. Başımı salladım ve en yakın gruba saldırmaya hazırlandım. Dişi bir ayı balığının kafasına nişan alıp ıskalayana dek her şey iyi gitti. Ayı balığı bağırarak kaçmaya çalıştı. Arkasından koşup bir darbe daha indirdim ama yine kafasını ıskalayıp omuzlarına vurmuştum. Dikkat et diye Maud'un aykırdığını işittim. Heyecanımdan etrafımda olup bitenleri unutmuştum. Arkama döndüğümde erkek bir ayı balığının üstüme doğru çullandığını gördüm. Yine sandala koştum. Ama bu kez Maud geriye dönmekten söz etmedi. Bana kalırsa dişileri rahat bırakıp yalnız kalmış olanlarına saldırsan daha iyi olur dedi. Onlar hakkında bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Sanırım Dr. Jordan'ın kitabındaydı. Bunlar bir hareme sahip olmayacak kadar genç olan ayı balıkları. Eğer onların nerede olduklarını bulursak... Savaşçı yanın ayaklandı galiba diye güldüm. Gerçi bu şirin yaratıkları öldürmek işinden hoşlanmıyorum ama yenilgiyi en az senin kadar kabul edemediğimi söylemeliyim. Şirin yaratıklar mı dedim sinirle. Bu canavarlarda hiçbir şirinlik göremiyorum. Bu senin fikrin diye güldü. Dar görüşlü bir adamsın. Eğer ona bu kadar yaklaşmasaydın. İşte önemli olan da bu diye bağırdım. Daha uzun bir sopaya ihtiyacım var. Şu küreyi bir deneyeyim hele. Şimdi dedi, Kaptan Darcy'nin ayı balıklarıyla dolu kumsala yaptıkları baskını anlatışını hatırlıyorum. Ayı balıklarını küçük sürülere ayırıp onları öldürmeden önce içerilere kadar kovalarlarmış. Bu haremlerden birine çobanlık etmeyi göze alamam dedim. Ama genç ayı balıkları var dedi. Doktor Jordan'ın anlattıklarına göre bunlar haremlerden uzakta dolaşırlarmış. İşte burada bir tane var dedim, denizdeki genç bir ayı balığını işaret ederek. Onu izleyelim bakalım nereye çıkacak. Ayı balığı doğruca kumsala yüzdü ve iki haremin ortasından karaya çıktı. Haremlerin erkekleri ihtar edermişçesine sesler çıkardılar ama ona saldırmadılar. Ayı balığı onların arasından içeri doğru gitmeye başladı. İşte gidiyor diyerek ben de karaya fırladım. Ama o canavar sürüsünün ortasından geçeceğim aklıma gelince ödüm patladı. Maud'un da benim peşimden karaya atlamasını şaşkınlıkla izledim. Kararlı olduğunu belirtircesine başını salladı. Evet, ben de seninle geliyorum. Onun için sandalı iyice çek ve bana da bir sopa ver. Geri dönerim dedim. Tundralar işimizi görür sanırım. Hiçbir işimize yaramayacağını biliyorsun. Önden ben mi gideyim? Onunla gurur duyarak küreklerden birini verdim, öbürünü de ben aldım. Sinirlerimiz gergin bir şekilde ilerlemeye başladık. Dişi ayı balıklarından biri ona doğru yürümeye başlayınca Muğut korkuyla bağırdı. Aynı nedenden dolayı ben de birkaç kez hızlanmak zorunda kaldım. Ama bağırmalarından başka hiçbir zararları dokunmadı bize. Avcıların şimdiye dek uğramadıkları bir kumsaldı burası. Bu yüzden ayı balıkları hem yumuşak başlı hem de korkusuzdular. Sürünün ortasından geçerken Maud'un gözlerinin korkuyla açıldığını fark ettim. Bağırarak yanıma geldi. Çok korkuyorum. Ben korkmuyordum. Ayı balıklarının sakin durmaları korkumu biraz azaltmıştı. Maud titriyordu. Hem korkuyorum hem de korkmuyorum dedi. Huzursuz olan bedenim, ben değil. Sakin ol, sakin ol diye onu yatıştırmaya çalıştım. Onu korumak istercesine bir kolumla sarılmıştım. O anda erkekliğimin bilincine nedenle çabuk vardığımı hiç unutmayacağım. Vardığımın en ilkel duyguları uyanmışlardı, erkek olduğumu hissettim. Zayıfların koruyucusu, savaşan bir erkektim ben. Ve her şeyin daha iyisi, daha güzeli, sevdiğim insanı koruyordum. Bana yaslanmıştı. Az sonra titremesi geçti. O anda sürünün en yırtıcı hayvanıyla bile başa çıkabilecek kadar güçlü hissettim kendimi. Şimdi iyiyim dedi. Haydi artık devam edelim. Gücümün onu yatıştırması, ona güven vermesi içimi sevinçle doldurmuştu. Haremlerin arasından yürürken kurtlarsına ne kadar çok şey borçlu olduğumu düşündüm. Kumsaldan çeyrek mil kadar içeride genç ayı balıklarına rastladık. Bekarlıklarından kurtulmak için burada daha güçlenmeyi ve büyümeyi bekliyorlardı. Ondan sonra her şey çok iyi gitti. Ne yapacağımı ve nasıl yapacağımı iyi biliyor gibiydim. Bağırıp elimdeki küreyi savurarak birkaç genç ayı balığını arkadaşlarından ayırdım. Ne zaman biri kaçıp suya doğru koşmaya başlasa peşinden gidip onu geri çeviriyordum. Maud da bağırıp çağırarak elindeki küreyi sallayarak sürüyü içeri sürmemize yardım ediyordu. Ama ne zaman yorgun ve zayıf ve cılız birini görse onun kaçmasına göz yumduğunun farkındaydım. Ne kadar heyecanlı bir şey diye bağırdı. Galiba biraz oturmak zorundayım. Küçük sürüyü, yani 12 tane vardı, 50 metre daha öteye sürdüm. Maud yanıma geldiğinde onları öldürmüş, derilerini yüzmeye başlamıştım bile. Bir saat sonra haremlerin arasından gururla geçiyorduk. Bu işi iki kez tekrarladık, sonunda çatı için yeterli deri toplamıştık. Sandala bindik, yelkeni açtım ve küçük koyumuza geldik. Tıpkı eve dönüyormuşuz gibi dedi Maud sahile çıkarken. Sesi öyle içten, öyle doğaldı ki. Bana da sanki hep böyle yaşamışım gibi geliyor. Kitapların dünyası gerçekten çok bir düşü andırıyor. Yaşantımın sanki bütün günlerini böyle mücadele içinde geçirmişim gibi geliyor bana. Sen de bunun bir parçasısın. Sen, kendimi tutmasaydım cümlemi şöyle bitirecektim. Benim kadınım, benim arkadaşımsın. Ama hemen kendimi tutup cümlemi başka türlü bitirdim. Zorluklara çok iyi katlanıyorsun. Sesimdeki garipliğin farkına varmıştı. Hayır, hayır dedi, başka bir şey söylüyordun. Amerikalı bayan Maynell'in vahşi bir hayat yaşadığını ve bunu oldukça iyi başardığını söylüyordum dedim. Ya diye cevap verdi. Sesinden hayal kırıklığına uğradığını anlamıştım. Kadınım, arkadaşım sözcükleri bütün gün ve ondan sonraki birçok günler kafamın içinde döndü durdu. Ama bir kez bile ağzımdan çıkmadı. Battaniyeyi üstüne örtüşünü, ateşi yakışını, yemeği pişirişini seyrederken kafamda hep bu sözcükler dolanıp duruyordu. İçimdeki gizli vahşilik uyanıyor olmalıydı. Çünkü bu eski ilkel sözcükler beni heyecanlandırıyordu. O gece uyuyana dek bunları kendi kendime sayıkladım. Bölüm 31. Kokacak dedim fakat hiç olmazsa ısıyı içeride, yağmurda karı dışarıda tutar. Ayı balığı derisinden yaptığımız çatıyı inceliyorduk. Pek güzel olmadı ama ihtiyacımızı karşılar ya, sen ona bak dedim. Onun da bir şeyler söylemesini bekleyerek. Maud ellerini çırparak memnuniyetini belirtti. ama içerisi karanlık dedi titreyerek. Duvarları örerken bir pencere istediğini belirtebilirdin dedim. Senin için yapıldı bu. Bir pencereye ihtiyacın olduğunu görmeliydin.
Açıkça ortada olan şeyleri hiçbir zaman fark etmem biliyor musun diye güldü. Zaten istediğin zaman bir delik açabilirsin sanırım.
Çok doğru, aklıma gelmemişti bu diye cevap verdim. Ama pencere camı sipariş etmeyi düşündün mü? Şirkete bir telefon etsen yeter herhalde. Numarası kırmızı 4451'di yanlış hatırlamıyorsam. Boyutlarını ve camın cinsini söylemeyi de unutma.
Yani diye söze başladı.
Pencere açmayacağız. Karanlık berbat bir yerdi burası. Uygar bir ülkedeki domuzların bile yaşamayacağı bir yerdi. Ama bizim gibi açık bir sandalda yatmanın ne olduğunu bilenler için güzel bir yerdi burası. İçerisini ayı balığı yağı ve pamuklu kumaşlardan yaptığımız fitille ısıttıktan sonra kışlık etimizi bulmaya ve ikinci bir kulübe yapmaya gelmişti. Artık sabahleyin gidip öğleyin bir sandal dolusu ayı balığı ile dönmek kolay bir iş olmuştu. Ben ikinci kulübeyi yaparken Maud ayı balığının etini parçalara ayırıyor ve onları ateşin dumanında bırakıyordu. İkinci kulübeyi yapmak birincisinden kolay olmuştu. Onu birincisinin yanına yaptığım için sadece 3 duvar gerekliydi. Ama bizim için yine de yorucu olmuştu. Maud'la ben gün doğuşundan hava kararıncaya dek bütün gücümüzle çalışıyor, karanlık basınca da bir hayvan gibi uyuyorduk. Fakat Maud yine de kendisini hiç böyle iyi ve güçlü hissetmediğini söylüyordu. Bunun kendim için geçerli olduğunu biliyordum. Ama onunki öyle zayıf bir güçtü ki her an tükenmesinden korkuyordum. Onu sık sık kumların üstüne uzanıp dinlenirken görüyordum. Sonra yine ayağa fırlıyor ve bütün gücüyle çalışmaya başlıyordu. Bütün bu gücü nereden bulduğunu merak ediyordum. Düşün. Bu kışı ne kadar dinlenerek geçireceğiz diye cevap veriyordu bana. Hiçbir şey yapmadan oturmak bizim için sıkıcı olacak. Kulübemin çatısını kapattığımız gece onu da ısıtmaya başladık. Güneydoğudan kuzeybatıya doğru esen şiddetli bir fırtınanın 3. günüydü. Rüzgardan iyice korunan küçük koyumuz bile dalga içindeydi. Adanın kayalardan oluşan gövdesi bizi rüzgardan korumuyordu. Duvarların çökeceğinden endişeliydim. Deri çatımız rüzgarın her esişinde sallanıyordu. Ama yine de ayı balığı yağı yanmaya devam ediyor, biz sıcak bir yerde rahatça oturabiliyorduk. Gerçekten güzel bir geceydi. Soğuk bir kış için kendimizi hazırlamıştık. Ayı balıkları artık güneye doğru inebilirlerdi. Fırtınalar bizim için korkulu değildi. Kuru bir yerde sıcacık bir odadaydık. Rüzgardan korumakla kalmıyor, yosundan yaptığımız dünyanın en rahat yatakları üstünde oturuyorduk. Bu Maud'un fikriydi ve yosunları o toplamıştı. Bu gece ilk kez bu yatakta uyuyacaktım. Üstelik o yaptığı için daha da tatlı bir uyku uyuyacağımı biliyordum. Gitmek için ayağa kalktığımda bana şöyle dedi.
Bir şey olacak, olmaya başladı bile, hissediyorum bunu. Bir şey bize doğru, buraya geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama geldiğinden eminim.
İyi mi kötü mü diye sordum.
Başını sağ, bilmiyorum ama orada, oralarda bir yerde.
Eliyle denizi rüzgarın geldiği yönü işaret ediyordu. Rüzgarlı bir gece diye güldüm. Ben olaydım böyle bir gecede buraya gelmeye kalkmazdım herhalde. Ona kapıyı açmak için ayağa kalktığımda korkuyor musun diye sordum. Cesurca gözlerimin içine baktı. İyi hissediyor musun kendini? Gerçekten iyi misin?
Hiç bu kadar iyi olmamıştım diye cevap verdi.
Gitmeden önce biraz daha konuştuk. İyi geceler Maud dedim.
İyi geceler Humphrey dedi.
Artık birbirimizi küçük adlarımızla çağırmak pek doğaldı bizim için. O anda onu kollarımın arasına alıp göğsüme bastırabilirdim. Başka bir yerde ait olduğumuz o dünyada olsaydık bunu mutlaka yapardım. Ama içinde bulunduğumuz durum bunu engelliyordu. Kulübemde yalnız kaldığımda kendimi çok mutlu hissettim. O zamana dek olmayan bir bağ kurulmuştu aramızda. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 287.